Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamlar. Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 İsven 1399 Hicri Kameri 8 Recep 1442 ve miladi 20 Şubat 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile Amerika'nın Barcam'a karşı çelişkili tutum üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, devrim ülke gençliğinin göğsüne temel konularda rol oynama alametini koydu ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, korona verileri doğru ve zamanında açıklanmıştır dedi. İran'da Sputnik V aşısının üretim hattı faaliyeti başlayacak. İshak Cihangir'i Amerika'nın İran'a karşı azami baskısının çıkmaza girdiğini belirtti. Ve Rusya, Türkiye ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmediğini belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Avrupa'daki Öğrenciler İslami Dernekler Birliği'nin 55. toplantısına gönderdiği mesajda devrim ülke gençliğinin göğsüne temel konularda rol oynama alametini koyduğu ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberinin ofisi sitesinin haberine göre Ayetullah Hamene'yi Avrupa'daki Öğrenciler İslami Dernekler Birliği'nin 55. toplantısına hitaben mesajında devrim ülke gençliğinin göğsüne temel konularda rol oynama alametini koydu diye belirtti. Ayetullah Hamene'nin Avrupa'daki öğrenci işleri temsilcisi Hüccetül İslam Ahmet Vaizi'nin sanal olarak yapılan bu toplantıda okuduğu mesajda şu ifadelere yer verildi. Allah'ın adıyla sevgili öğrenciler, gençliğin ülkenin kalkınmasındaki rolü ve geleceğini garanti altına almasının önemi her geçen gün daha da ortaya çıkmaktadır. Genel korona felaketi de bu konuyu bir kez daha kanıtladı. Gençlerin bu konudaki coşkusu, motivasyonu ve coşkulu umudu ülkedeki diğer birçok konu gibi bilimsel ve pratik açılımlara yol açtı. Bu ülkenin şerefli gençliğinin göğsüne temel konularda da rol oynama damgasını vuran İslam devriminin en büyük onurlarından biridir. Sevgili öğrenciler, sizden yetkinizde olan Bu kıymetli fırsatta kendinizi olabildiğince ilmi, dini ve ahlaki yeteneklerle süsleyip rol oynamaya hazır olmanız beklenmektedir. Ve İslam Dernekleri Birliği'nin bu konuda daha ağır ve tabii daha onurlu bir görevi vardır. Esselamu Aleyküm Seyyid Ali Hamine'yi 20 Şubat 2021.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin kurulması ve merkezin aldığı kararlar ülke için değerli bir deneyim olduğunu, koronavirüs verileri her daim çok titiz bir şekilde ve zamanında vatandaşlarla paylaşıldığını belirtti. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda sağlık personelinin yılmaz faaliyetlerini ve gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Devlet Radyo Televizyon Kurumu, Silahlı Kuvvetler, Devlet Erkanları ve Üretim Sektörü son bir yılda vatandaşların salgınla mücadele merkezi ve sağlık personelinin yanında yer alarak büyük işlere imza attıklarını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs salgını ile ilgili bilgileri son bir yılda en titiz biçimde ve zamanında vatandaşlarıyla paylaşan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Ruhani, yurt dışında çöreklenen inkılap karşıtlarının bu konuda kuşku yandırma çabaları ve hükümet seçimleri düzenlemek için halka gerçekleri söylemedi ve gerçek dışı veri yayımladı yönündeki iddiaları tamamen yalan ve mesnetsiz olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca koronavirüs salgını ile mücadelede yürüten yapısal çalışmalar çok değerli olduğunu belirterek salgın ülke etkiler etkilemez Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde koronavirüs salgını ile mücadele için bir merkezin kurulması kararlaştırıldığını, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi de bu karar onayladığını ve o günden beri merkez 58 oturum düzenlediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs salgını ile mücadelede kurulan bu merkezin kurulması kutsal savunma yıllarında elde edilen deneyimlere dayandığını ve gerçekten mücadele sürecinde çok etkili olduğunu ifade etti.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadallari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak ülkede koronavirüsü yenen vatandaş sayısının 1.337.877 kişiye yükseldiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lari açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7.922 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.409'a vaka sayısının da 1.566.081'e çıktığını duyurdu. Virüse yakalanan hastalardan 3.677'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.337.877'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanu Cihanpur, yaklaşık 2 milyon Sputnik V aşısının kademeli ithalatını ek olarak bu aşının üretim hattı yakında ülkedeki özel sektör tarafından kurulacak ve Nevruz Bayramı'ndan önce bunun gerçekleşmesini umuyorum dedi. İrna'ya konuşan Cihanpur, Sputnik V aşısının etkinliği ve güvenliği hakkında, Sputnik V aşısı dünyadaki en iyi korona aşılarından biridir ve 65 yaş üstü insanlar için etkinliği ve bağışıklık kazandırması yaklaşık 92'dir. 70 yaşın üzerindeki kişilerdeki bağışıklığı ise yüksektir ve bu duruma karşı az sayıda aşı böyledir diye konuştu. Sputnik V aşısının 21 gün arayla 2 doz enjekte edildiğini ve virüsün türüne göre bu aşının ilk dozundan sonra üretilen antikor ve hatırlatma dozunun vücut sisteminin onu ortadan kaldıramayacak kadar güçlü olduğuna değinen Cihanpur, benzer aşılarda olması muhtemel olan şeyin bu aşıda gerçekleşmediğini kaydetti. Sputnik V aşısının Rusya'dan doğrudan alım miktarının 2 milyon doz olduğunu ve İran'da bu aşı için bir üretim hattı kurmak için gerekli anlaşmaların yapıldığına dikkat çeken Cihanpur, umuyoruz ki İran'da ortak üretimiyle bu aşının 10 milyonlarca dozunu ülkede üretip 2021 yılında pazarlarız. Önümüzdeki haftalarda bu aşının ülkedeki özel şirketlerden birinde üretim hattının kurulması tamamlanacak ve belki 20 Mart'tan önce Sputnik V'yi üretebiliriz. Altyapısı ve üretim hattı mevcuttur. Sadece son değerlendirme yapılmalı ve özel sektörde üretim hattı aktif hale getirilmelidir diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i Amerika'nın İran milletine diz çöktürmek için uyguladığı azami baskı politikası, yaptırım ve tehditlerin çıkmaza girdiğini ve İran ekonomisinin çöktüremediğini belirtti. Cihangir'i bugün Direniş Ekonomisi Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin Amerika'nın zalimce yaptırımlarıyla çok kritik ve zor bir durumda yer aldığını, ancak İran milletinin gösterdiği direniş ile Trump yönetiminin azami baskı politikasını hezimete uğrattığını belirtti. İran'ın Amerika'nın her türlü askeri girişimine de iyi şekilde tepki gösterdiğini, bunun bariz örneğinin Amerika'nın en modern İHA'sının düşürülmesi olduğunu kaydetti. Amerika'nın Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikastına da İran'ın derhal Amerikan Ayn el-Esed üstüne füze yağdırmakla yanıt vererek teslim olacak bir ülke olmadığını kanıtladığını söyleyen Cihangir'i, bugün artık Trump ve ekibinin gittiğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gelecek ufuklar için kendi planlarını çizdiğini söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı acı itirafında İran'a karşı azami baskı başarısız kaldığı ifadelerini kullandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski başkan Donald Trump yönetiminin İran'a karşı izlediği azami baskı politikasının başarısız olduğunu itiraf etti. Trump'ın İran'a karşı izlediği azami baskı politikasına değinen Blinken şöyle dedi: "Biz son yıllarda İran'a karşı azami baskı politikasını uyguladık ancak bu politika sonuca ulaşmadığı gibi sorunların artmasına yol açtı. Zira İran şimdi nükleer programında daha da ilerledi." Avrupa Birliği'nden İran'da Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşması çerçevesinde kurulan komisyonun resmi olmayan oturumuna davet edildiklerini kaydeden Blinken, oturuma İran, Rusya, Çin ve 3 Avrupa ülkesinin katılacağını, Amerika'nın da bu oturuma katılmak istediğini ifade etti. Blinken ayrıca Washington yönetimi müttefikleriyle birlikte Tahran'ın bölgesel nüfuzunu ve füze programının ilerlemesini engellemeye çalışacağını belirtti. Öte yandan Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Amerika yönetiminin Avrupa Birliği'nin Bercam oturumuna davetini kabul ettiğini belirterek, Başkan Biden Avrupa'nın talebi üzerine İran ile müzakerelere başlamayı kabul etmelerini istediğini kaydetti. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de yaptığı açıklamada Amerika yönetiminin İran ile nükleer anlaşma ile ilgili müzakere konusunda Avrupa'nın arabuluculuk önerisini kabul ettiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade ise Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planından ayrılması için 5+1 grubunun artık var olmadığını belirterek, simgesel hareketler iyidir fakat 5+1'in yeniden canlanması için Amerika harekete geçmeli ve ambargoları kaldırmalı dedi. Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti. Hatipzade, Amerika'nın çıkmasından dolayı artık 5+1 grubu yoktur, 4+1 vardır. Hatırlayınız, Trump odayı terk etti ve onu patlatmak istedi dedi. Hatipzade, simgesel hareketler iyidir fakat 5+1'in canlanması için Amerika eyleme geçerek ambargoları kaldırmalı, biz de buna cevap vereceğiz. Bu sıralama olmalı, taahhüt, eylem, toplantı dedi. 8 Mayıs 2018'de dönemin Amerika Başkanı Donald Trump, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan ayrıldıklarını açıklayarak İran'a eşi görülmemiş ambargolar başlattı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gizli bilgilerinin sızdırılmasını eleştirirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile düzenlenecek oturumda koruma önlemleri anlaşması çerçevesinde ajansın mülahazaları ve iki tarafın işbirliğinin ele alınacağını duyurdu. Salih, Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, İslam Şura Meclisi'nin yaptırımlarının iptaline ilişkin kararının gönüllü olarak Tahran'ın kabul ettiği denetimlerin askıya alınması hakkındaki maddenin uygulanmasının ilan edilmesi ve bu bağlamda ajansa sorulan mektubun sorulmasının ardından Grossi'nin İran'a acil ziyaret talebinde bulunduğunu ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun da bunu kabul ettiğini söyledi. Salih Ajans'ın gizli bilgilerinin uluslararası medyaya sızdırılması sürecini eleştirirken, bu bağlamda Tahran'ın defalarca sözlü ve yazılı olarak ajansa itirazda bulunduğunu kaydetti. Gürcistan'ın Tahran'a ziyaretinin amaçlarını da değinen Salih'i, yaptırımların iptaline ilişkin kararın uygulanmak üzere olduğunu işaretle karşı tarafın yaptırımların iptali konusunda kendi yükümlülüklerine yerine getirmediği için İran'ın koruma önlemleri anlaşması ötesindeki denetimleri durduracağını kaydetti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Büyükelçi Mecid Tahtravanchi, nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasını işaretle doğrulama yapılmadan nükleer anlaşmaya dönmek için atılan herhangi bir imzanın geçersiz olduğunu kaydetti. Hameneyi.ir sitesine konuşan Tahtravanchi, yaptırımların kaldırılması için eksik şekilde hareket etmeleri halinde nükleer anlaşmanın imzalandığı ilk günlerde oluşan dengenin bozulacağına işaretle böyle de oldu ve Amerikan önceki hükümetinin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ciddi şekilde dengesizlik oluştu diye konuştu. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden beri İran'a karşı 3 tür yaptırım uygulandığına dikkat çeken Revanchi, bu yaptırımların tamamı kaldırılmadan Amerika'nın dönmesinin bir anlamı yok dedi. Büyükelçi Revanchi ayrıca Amerika'nın yaptırımları ve eylemlerine sebebiyet verdiği hasarlar için Washington yönetiminin tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.
İran Doğu Azerbaycan Vilayeti Bölgesel Su Firması Genel Müdürü, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti uzmanlarınca Kız Kalesi Barajı'nın inşasının sürmesine ilişkin belge ve haritalar üzerinde mutabık kaldıklarını duyurdu. Aras Nehri üzerinde Hodaferen ve Kız Kalesi barajlarının inşa edilmesinin sürmesine ilişkin kurulan İran-Azerbaycan Ortak Teknik Çalışma Grubu'nun 3. oturumda Kız Kalesi barajının inşasının sürmesine ilişkin belge ve haritaların üzerinde mutabakat sağlandığını duyuran Yusuf Gafarzade, bu anlaşmaların uygulamasıyla Hodaferen ve Kız Kalesi barajlarının inşaat sürecinin hızlanacağını temenni etti. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Teknik Çalışma Grubu 3. oturumu 2 gün süreyle Tebriz'de düzenlendi.
İran'ın güneyindeki Bender Abbas ile Suriye'nin Lazkiye Limanı arasında ilk direkt deniz yolu hattının açıldığı belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi, Bender Abbas ile Suriye'nin Lazikiye Limanı arasında ilk direkt deniz yolu hattının açıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'nden Kaptan Abdullah Sumi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her ayda bir geminin ihraç malları taşımak üzere İran'dan Suriye'ye gönderileceğini duyurdu. Kaptan Sumi söz konusu yeni deniz yolu hattından ilk seferin 10 Mart'ta yapılacağını söyledi.
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboron Export'un başkanı Alexander Mihayev, Türkiye ile ek S-300 sevkiyatına yönelik görüşmelere ara verilmediğini ifade etti. Rus basınına konuşan Mihayev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmediğine ilişkin soru karşısında S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok açıklamasını yaptı. Türkiye Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Şugayev, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını belirtmişti. Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz füzelerini hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzile 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifada 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefe vurabiliyor.
Türkiye'nin ulusüstü bir oluşum olarak Büyük Turan'ın peşinde olmadığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin de böyle bir projeye destek vermediğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasını Azerbaycan gibi ülkelerin Büyük Turan'a destek vermesi bağlamında Rusya'nın Türkiye'nin güçlenmesinden korkup korkmadığı sorusuna yanıt verdi. Lavrov yanıtında tarih anlamında ulusüstü oluşum olarak Büyük Turan'dan bahsedecek olursak Türkiye'nin böyle bir amaç peşinde olduğunu düşünmüyorum. Eski Sovyetler Birliği'nin parçası olan ülkelerin gerçekte böyle bir fikre nasıl ve ne şekilde destek vereceğini bilmiyorum. Aksine bu ülkelerin dış politikasının heyecanı ve uygulamaları ulusal devletlerini güçlendirmeye yönelik ifadeleri kullandı. Türkiye'nin kendi çıkarlarının olduğunu, bu halkların da aynı dilde konuşan soydaşlar olduğunu dile getiren Rus Bakan, Türkiye ilişkiler konusunun Türkiye, Azerbaycan ve bazı Ortak Asya ülkeler arasındaki işbirliğinin dokusuna oldukça derinlemesine işlediğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu. Türk Konseyi var. Bu konseyde gözlemci olarak yer alıyoruz. Birkaç cumhuriyetimiz bu temaslara ilgi duyuyor. Orada somut projeler üretiliyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soy da var. Ayrıca Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi gibi bir yapı da var. Tümü oldukça uzun zamandır faaliyet gösteriyor. Kendi planları var. Etkinlikler düzenliyorlar. Bunları genel olarak kültür, dil, eğitim gelenekleri üzerinden yapıyorlar.
Sivnes Rejim Kamu Güvenlik Servisi Şabak Eski Başkanı Yuval Diskin yaptığı açıklamada gelecek nesil için İsrail diye bir şeyin kalmayacağını belirtti. Yediot Aharonot gazetesinde kaleme aldığı yazıda Diskin, yakın gelecekte İsraillilerin sadece yaklaşık %30'unun İsrail'in askeri ve ekonomik sorunlarının yükünün büyük kısmını kaldıracağını işaretle büyük, böylece İsrail camiası beklediği sorunlardan kurtulmayacağını yazdı. Şabak eski başkanı her geçen gün İsrailler arasında anlaşmazlık ve kutuplaşmanın derinleştiğine işaretle bu rejimin ömrünün kısa olmasından endişe duyduğunu dile getirerek gelecek nesil için İsrail diye bir şeyin asla kalmayacağını vurguladı.
Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi son 24 saat zarfında Suriye'de 21 IŞİD teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi yaptığı açıklamada Rusya savaş uçaklarının son 24 saat zarfında Suriye'de IŞİD üstlerine peş peşe düzenlediği saldırılarına işaretle Halep, Hama, Rakka, Deir ez-Zor ve Hama bölgelerinde düzenlenen bu saldırılarda 21 IŞİD teröristinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye El-Hasiki Valisi Ghassan Halil Halim yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçlerinin Amerika'nın desteğiyle her gün Hasege'de kendi kontrolündeki kuyulardan yaklaşık 140 bin varil petrol çaldığını duyurdu.
Ve son haberimiz, Yemen ordusu ve halk güçleri Maarif vilayetinde ilerlemeyi sürdürüyor. El Meyadin televizyon kanalında yer alan habere göre Yemen ordusu ve Ensarullah güçleri bugün eski hükümet güçleriyle girdikleri yoğun çatışmaların ardından Talha Hamra bölgesi ve çevresinde üstlerde kontrol sağlamayı başardılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'nın tetik mekanizmasını işletme kararından vazgeçmesi etrafında. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, Washington'un eski başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a karşı uluslararası yaptırımların geri getirilmesini öngören tetik mekanizmasını işletme kararından vazgeçtiğini duyurdu. Amerikan yönetimi nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için iddia ettiği çabaları doğrultusunda bazı girişimlerde bulundu. Ancak şurada sorulması gereken soru şudur ki, acaba bu adımlar pratik eylem sayılabilir yoksa sırf önceki başarısız politikalardan geri dönüş anlamına mı geliyor? Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi geçen Perşembe gününden itibaren Selefi Donald Trump yönetiminin İran'a karşı tetik mekanizmasını işletme ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirme gibi bazı girişimlerinden geri adım attı. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların tamamen kaldırılması kaydıyla askıya aldığı nükleer yükümlülüklerine yeniden döneceğini duyurmuştur. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bir süre önce yaptığı açıklamada Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımlarının kaldırılması ve bunun doğruluğunun test edilmesi kaydıyla İran'ın hafiflettiği nükleer yükümlülüklerine tekrar döneceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün Amerika'nın yeni kararlarına gösterdiği tepkide Amerikan yönetiminin İran'a yönelik yaptırımları kayıtsız şartsız ve etkili biçimde tamamen kaldırması gerektiğini vurguladı. Joe Biden yönetiminin yeni girişimlerine bakıldığında İran için somut ve pratik girişimlerle adımlar atmak yerine pratik olarak hiçbir etkisi olmayan veya etkisini kaybeden Trump yönetiminin bazı girişimlerini propaganda amaçlı olarak kullanmaya çalıştığı anlaşılıyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki geçici temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesine yazdığı mektupta, Amerika'nın bu ülkenin eski yönetiminin Eylül ayında İran'a karşı Birleşmiş Milletler'in tüm yaptırımlarının yeniden canlandırılmasına ilişkin talebini geri çevirdiğini belirtti. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor ki, Donald Trump yönetiminin İran'a karşı Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden uygulanmasına ilişkin isteği kendi döneminde bile bir işe yaramadı. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin büyük kısmı Trump yönetiminin bu isteğini geri çevirdiler ve böylece Trump yönetimi İran karşısında yenilmiş oldu. Bu yenilginin ardından Trump yönetimi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na İran'a karşı Güvenlik Konseyi'nin tüm yaptırımlarını 22-31 sayılı kararname uyarınca geri getirmek isteğini bildirdi. Ancak Trump yönetiminin bu çabası sonuç vermedi. Öyle ki Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesi konseyin başkanına bir mektup yazarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiği için bu anlaşmayı İran'a karşı yaptırımları geri getirmek için kullanma yetkisine sahip olmadığını bildirdiler. Bunun üzerine Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, konsey üyelerinin çoğunluğunun karşı çıktığı için Amerika'nın İran'a karşı yaptırım kararnamelerini geri getiremeyeceğini deklare ettiler. Böylece Joe Biden yönetimi, Trump yönetimi döneminde açık biçimde yenilgiye uğramış girişimlerden geri adım atmak anlamına geliyor ve pratik adım sayılmıyor. Evet, Amerika'nın yeni yönetiminin attığı yeni adımlar pratik olarak bir değeri yok. Amerika'nın nükleer anlaşma ve 5+1 grubuna dönmesi de Tahran'a yönelik yaptırımları tamamen kaldırmadan önce bir anlam ve değeri yok ve İran İslam Cumhuriyeti'ni askıya aldığı nükleer yükümlülüklerine geri dönmesi için ikna edebilecek adımlar değildir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler etrafında. Irak'ın kuzeyi son haftalarda bir takım olaylara sahne oldu. Bu olaylar Irak'ta iç siyaset aktörlerinin ilişkileri üzerinde etkili oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri 10 Şubat'tan itibaren Pençe Kartal 2 adı verdiği bir operasyon çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesindeki PKK mevzilerine yönelik saldırmaya başladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinden Türk milleti ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını önlemek ve sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı doğrultusunda Pençe Kartal 2 harekatının gerçekleştiğini duyurdu. Aslında Türkiye geçtiğimiz senelerde PKK unsurlarınca kaçırılan 13 vatandaşını kurtarma gerekçesiyle Irak'ın kuzeyinde yeni operasyon başlatmış oldu. TSK Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyon düzenlediği sırada PKK unsurlarının elinde olan 13 Türk vatandaşının öldürüldüğünü duyurdu. Operasyon sırasında 13 Türk vatandaşının PKK unsurları tarafından katledilmesi Ankara için Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını meşru göstermesi yönünde yoğun propaganda başlatmasına zemin hazırladı. Uzmanlar Ankara'nın medya üzerinden PKK lehinde yürüttüğü propagandasıyla Sincar bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapmaya çalıştığına inanıyor. Aslında bazıları Türkiye'nin bölgedeki kendi askeri girişimlerini tırmandırmak suretiyle iç politikada bu başarı ve kazanımlarından yararlanmaya çalıştığına inanıyor. Bu nedenle Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadele gerekçesiyle bu ülkenin egemenliğini ihlal etmiştir. Bu bağlamda Irak El Fetih İttifakı Başkanı Hadi el-Amer'i yaptığı açıklamada onaylanan istihbari verilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'ın dağlık bölgesine saldırmaya hazırlandığını gösterdiğini belirterek Türkiye yönetiminden bu tür hasmane girişimlerine son vermesini isteyerek bu eylemlerin iki ülkenin menfaatlerine hizmet etmediği gibi bu ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, Ankara yönetiminden yeni bölgeleri işgal etmek yerine Başika bölgesi veya sınır başta olmak üzere Irak topraklarından tamamen çekilmesini beklediğini kaydetti. Türkiye'nin dış politikasına bakıldığında Ankara'nın son senelerde özellikle de son aylarda gerilime yol açan bir strateji takip ettiğini ve bazı komşulara yönelik iyi komşuluk ilkesini aşan eylemlerde bulunduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK unsurlarına karşı harekatının Bağdat ve Erbil ile koordinasyon içinde gerçekleştiğini duyurdu. Ancak bu girişimler Ankara yönetimi için bir kazanımı olmadığı gibi bir yandan Türk askerlerinin güvenliğini tehlikeye sokarken diğer yandan Ankara'nın ihlallerine ciddi tepki göstermesini isteyen siyasi grupların El-Kazimi yönetimine baskısının artmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda bazıları Erbil Uluslararası Havalimanı ve Amerikan El Harir üssüne son sıralarda düzenlenen füzeli saldırıların Iraklı grupların Türkiye yönetimine yönelik bir uyarı niteliğinde olduğunu bildiriyor. Türkiye yönetiminin izlediği dış politikası ve eylemlerinin rotasına göre Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele bahanesiyle gerçekleştirdiği operasyonların son bulacağı düşünülmüyor. Hatta ilerleyen aylarda Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yeni askeri eylemlerde bulunabileceği ifade ediliyor. Tahrar Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a karşı izlediği azami baskı politikası başarısız olduğunu itiraf etti. Amerika Başkanı da 5+1'den söz ederek güvenlik sorunlarının farklı olduğunu belirtti ve nükleer anlaşmaya dönmek için pratikte adım atmaksızın ve çözüm sunmaksızın nükleer anlaşmaya dönmekten bahsetti Münih Güvenlik Konferansı'nda. Şimdi İran ve Bercam'a karşı Amerika'nın çelişkili adımları ve bu açıklamaları gözden geçirmeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretmeniyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaaş Hocamızla, Sayın Abbas Karaaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konuyla ilgili geçtiğimiz Perşembe günü Biden yönetimi sözde iyi niyetini göstermek için bazı sembolik adımlar attı Abbas Hocam. Örneğin mesela New York'taki İranlı diplomatlara karşı kısıtlamaların kaldırılması ve Trump'ın uygulamak istediği yaptırımların artık ortadan kaldırılması gibi bazı girişimler Amerika tarafından medyaya yansıdı. Şimdi ne kadar gerçekçi bunları biz size sormak istiyoruz. Bu açıklamaları da nasıl değerlendirirsiniz? Alalım görüşlerinizi.
Şöyle söylemek gerekiyor ki nihayetinde hakikaten bunların da Joe Biden daha seçimlere girmeden bir yıl önce eğer seçilirse nükleer anlaşmayı geri döneceğini önemli bir şekilde basının önünde hatta sanırım 10 Ocak neydi geçen sene ilan etmişti. Bu nedenle de zaten böyle bir sözü var ama tabi Amerika nihayetinde kocaman bir devlettir. Orada İran'da bütün devletler büyük devletlerde olduğu gibi birçok mekanizma var, birçok güç odağı var, birçok karar merkezi vardır. Ve biliyoruz ki Başkan Trump, bundan önceki başkan gitmeden önce azami bir çaba göstermişti ki eğer kendisi seçilmezse gelecekteki herhangi bir başkanın bu anlaşmaya geri dönmesinin önüne çok önemli engeller koymuştu. Bunu da biliyoruz. Nihayetinde bunu belki de tahmin ediyordu. Eğer seçilmezsem neler olabilir diyerekten. Bunların hepsi aşama aşama gerçekleşmesi gerekiyor. Bir kısım yasalar çıkartmıştı, bir kısım yasaları şeyden getirmişti. Nedir? Temsilciler Meclisi'nden getirmişti, Amerika Senatosu'ndan getirmişti. Bunlar aşama aşama gerçekleşmesi gerekiyor ama nihayetinde ben seçildikten beri Biden'ın ilk kere Birleşmiş Milletler'e İran'a tekrar baskı mekanizması burada maaş ediyorlar. Bundan vazgeçmesi hakikaten bence önemli bir adımdır. Bu da söylemek gerekiyor. Çünkü nihayetinde bu kadar baskı, 40 yılda baskı gösterdi ki İran devletine, İran milletine, İran hükümetine, İran halkına karşı uygulanan baskılar sonuç vermiyor. Tam ters tepki veriyor. Ve onlar tuttukları yolda, kendilerince doğru buldukları yolda adım adım ilerliyorlar ve başarılara da ulaşıyorlar. Bu nedenden dolayı muhtemelen bunların da Amerika'daki sağduyu ya sahip olan yöneticilerin de telkiniyle şu anda görüyoruz ki en azından Birleşik Devletler'de tekrar artık Amerika Trump zamanında özellikle üzerinde durduğu kesinlikle İran'a karşı Birleşik Devletler'in tekrar yaptırımlar uygulaması kararından vazgeçmesi bu önemli bir adım diye değerlendirmek gerekiyor.
Doğrudur. Hocam şimdi Amerikalıların özellikle bu yeni yönetimin telaşını sormak istiyorum ikinci soruda size. İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müfettişleri ve bu ajansın denetimlerini kısıtlama konusunda daha fazla adım atmaktan kaçınmaya çağırdı İran'ı ve nükleer tesislerini ziyaret eden bu müfettişlere herhangi bir kısıtlama getirmenin tehlikeli olacağı konusunda bir tür uyardı. Şimdi yani bu ne anlama geliyor acaba? İran'ın nükleer teknolojide başarıya ulaştığına inanmış mı acaba Amerika? Bu gücüne nasıl bakıyor?
Kuşkusuz bu belli ki nihayetinde nükleer gibi çok çok ayrıntılı, giriş, böyle çok uzun yıllara dayanan bir teknoloji gerektiği bir yerde mutlaka bunu söylemek gerekiyor ki çok teminliyle hareket etmek gerekiyor. Ve bu yılların sonucunda Amerika'da nihayetinde kendi uzmanlarıyla ve belki de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun müfettişlerinden aldığı bilgilerden, onlardan muhtemelen olan bir kısmı Amerikan cihazı olabilir, muhtemelen diyorum. Onlardan elde ettiği bilgilere göre İran bu konuda büyük bir mesafe aldığını, nitekim bundan önce hatırlıyoruz, yıllar önceydi İran'ın Tahran'daki hastalar için nükleer tıpla tedavi olan hastalar için Tahran araştırma, nükleer araştırma laboratuvarın gerekli olan %20 civarında zenginleştirilmiş uranyumu vermeyince Batılılar, önceden Batı'dan aradı İran. İran mecbur oldu kendisi hastalarına, tahmin edin o zaman 8-10 bin hasta vardı. Onlar için kendisi bunu zenginleştirsin. Yani bunu Amerika biliyor ki nihayetinde oradaki bilim adamları istedikleri anda her şeyi yapabilecek kapasiteye ve kabiliyete haizdirler. Bunu bildiği için nihayetinde bu konuda tedbir almaya çalışıyor. Ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun da nihayetinde şöyle diplomasi diyoruz. Diplomasi nedir? Savaşa başvurmadan, şiddete başvurmadan sorunların çözümü. Bu nedenden dolayı Amerika'da eğer muhtemelen dediğim gibi tekrar galiba Avrupa Birliği heyetlerinin arabuluculuğuyla İran'la Amerika tekrar aynı masada oturacaklarsa, o kendisi dediğim gibi Birleşmiş Milletler'de tekrar İran'a yaptırımların uygulanması kararına vazgeçiyorsa, İran'ın da muhtemelen bu anlaşmadan sonra ne derler, tekinge koyduğu veya uymaya taahhüt etmediği olaylardan veya işte yeni zenginleştirme, yeni santrifüjler, yeni teknolojiye ulaşmakta mutlaka engel koymak isteyecektir. Ve bu nihayetinde iki tarafın ve diğer tabii ki Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin ve Almanya'nın arabuluculuğuyla bu orta bir yolda bulunacaktır. Demokrasi zaten diplomasi de bu demektir. Ben birisinde biraz o şey gelecektir. Biraz o taleplerle vazgeçecek, biraz İran vazgeçecek. Orta buluşacaklar ve tekrar nükleer anlaşmaya geri dönecekler diye tahmin etmek gerekiyor.
Şimdi İran'ın da bir takım prensipleri var Abbas Hocam, sizin de bildiğiniz gibi. Mesela şimdi füze gücü asla tartışılacak bir konu değildir İran açısından. Bu zaten İran'ın kendisine ait özel bir konu ve kendi savunma gücünü ve caydırıcılık gücünü geliştirme bağlamında bu füze meselesi gündeme geliyor. Şimdi Amerikalıların da buna zaman zaman değinmeleri dikkat çekici. Bunu da müzakere edebileceklerinden söz ediyorlar. Şimdi bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı acaba?
Bu açıkçası başından beri de yanlış bir şeydir. Yani şöyle bir şey var. Her ülkenin nihayetinde kendisini savunma, hele bu kadar hassas bir bölgede, bu kadar jeopoliti, jeostrateji önemli bir bölgede bulunmasından dolayı burada kendini savunma, halkını, sınırlarını, güvenliğini savunma için tedbirlere başlayacaktır. O da her ülkenin kendine göre bir yöntemim var, bir ne derler, bir sistemi vardır, bir formatı vardır. İran diyelim ki uzun ve kısa menzilli füzelerle kendi ülkesinin hava sahasını yabancı uçaklara karşı savunma sistemi oluşturmuştur. Bunun masaya yatırılması çok abes bir iştigaldır. Amerika diyecek ki sen de bundan sonra diyelim nükleer anlaşma yapıyoruz, sen de bundan sonra savaş gemilerini şuradan getirme veya sen de uzay çalışmalarını ara ver. Bunun hiç ilgisi yok. Yani İran'ın şeyi füze savunma sistemleri veya geliştirdiği füzeler nükleer anlaşmayla hiçbir ilgisi yoktur. Buna benzer bazı dış politikadaki meseleler de buna dahil etmek abes bir iştigaldir. Veya geçenlerden Macron'un saçmalayıp da Suudi Arabistan'da bu nükleer anlaşmalara dahil olsun gibi saçma sapan bazı fikirler ileri sürüyorlar. Bunlar mantıklı değildir ama bir şey söyleniyor. Ama masaya oturduğunda tabii ki bunlar olmayacak. Esas adı nedir? Nükleer anlaşma. Nükleer anlaşmada İran mutlaka dediğim gibi o 5+1'in uygun gördüğü ya beraber karar verdikleri santrifüjler meselesidir. Uranyum zenginleştirme derecesidir. Bunlar üzerinde tabii ki bir içeri, bir geri, bir anlaşma imzalayıp bir karara varırlar diye düşünüyoruz.
Doğru. Abbas Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçan Doktor Abbas Karaş hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde İran ve Bercam nükleer anlaşmasına karşı Amerika'nın çelişkili adımları ve açıklamalarını bugün sohbetimizde konuşup analiz ettik. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran'ın Havacılık Kurumu Başkanı Turej Dehkani Zengine'nin ülkenin kendi imkanları ile 100 kişilik yolcu uçağı yapacaklarını duyurması, İslam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika'nın yeni yönetimi önceki yönetimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararnamesiyle ilgili iddialarının yasal dayanağı bulunmadığını anladığını belirtmesi gibi haberlere yer verildiyken, Kudüs gazetesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Berjan nükleer anlaşması ile ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran İslam Cumhuriyeti uzun süre Berjan adı ile anılan nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve gizli nükleer silah programı ile suçlanamayacağını belirtti. Cuma günü İran'da Berjan Anlaşması hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, İran İslam Cumhuriyeti karşı taraf sözünü tutmadığı halde barışçıl nükleer programına ve bu anlaşmaya bağlı kaldığını, İran gizli nükleer silah programı ile suçlanamayacağını belirtti. Bundan önce de Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika yönetiminin tetik mekanizmasından ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını İran'a yeniden dayatma kararından geri adım atmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Amerika'nın önceki yönetiminin Berjan nükleer anlaşmasından çekilmesini esefle karşıladıklarını kaydeden sözcü Peskov, Rusya hala bu anlaşmayı desteklediğini ve yeniden ihya edilmesini umduklarını vurguladı. Amerika'nın Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetimi, Trump'ın İran'a karşı izlediği politikaların başarısızlığını itiraf ederek Trump'ın Berjan Anlaşması'ndan tek taraflı geri çekilmesinin Amerika'yı inzivaya ettiğini, bu yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de onayladığı bu anlaşmaya geri dönmek istediklerini belirtiyor.
İtilat gazetesinde Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmada tetik mekanizmasını uygulama isteğinden geri adım atmasını olumlu karşıladıklarını açıklaması, Korsan İsrail'in eski Amerikan Büyükelçisi Danny Danone'un şimdiki İran'ın 5 yıl önceki İran'a kıyasla çok daha güçlü olduğunu itiraf etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Siyonist İsrail'in illegal nükleer faaliyetlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası Nükleer Füzyon Grubu, Siyonist Rejim İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'ndeki Legal Nükleer Araştırma Merkezi'nde yeni binalar inşa ettiklerini ortaya koyan uydu görüntülerini doğruladı. Uluslararası Nükleer Füzyon Grubu geçen 4 Ocak tarihinde çekilen uydu görüntülerini doğruladığı açıklamasında işgal altındaki Filistin'in Nakab Çölü'nde bulunan Dimona Nükleer Santrali'nin yanı başında inşaat çalışmaları devam ettiğini belirtti. Söz konusu uluslararası grubun belirttiğine göre Siyonist rejim bu illegal faaliyetini 2018 yılının sonunda başladı ve hala hangi amaçlar uğruna kullanılacağı bilinmiyor. Korsan İsrail 200 aşkın nükleer başlığı bulunan ve bölgenin ve dünyanın güvenliğini tehdit eden bir rejimdir. İsrail Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na nükleer programı denetleme izni de vermiyor. İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında yaygara koparan güçler ise bu tehlikeye karşı ses çıkarmıyor.
Hemşeri gazetesinde İran'ın komşu ülkelere ihracatı ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, İran'ın hedefinin komşularının 1100 milyar dolarlık ticaretinden %20 pay sahibi olmak olduğunu söyledi. Zadbum yaptığı açıklamada İran aleyhinde uygulanan ambargoların ticaret ve uluslararası irtibatlarını sınırlandırmak için olduğunu, fakat komşu ülkelere dayalı strateji izlenerek mevcut şartlarda İran'ın işbirliğini koruduğunu söyledi. 2 seneden beri her sene komşu ülkelere ihracatın %5 ila 7 arasında arttığını ifade eden Zadbum, 2 sene önce bu piyasaya 24 milyar dolardan az ihracat gerçekleştiğini ve bu ihracatın %54'üne tekabül ettiğini, geçen sene bu rakamı %60 olduğunu söyledi. Son yıllarda İran'ın petrol dışı ihracatının 44 ila 45 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Zadbum, ihracatın iç potansiyellere dayanarak artırılmasının mümkün olduğunu belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstüde Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi Hicri Şems'i 29 Behmen 1356 tarihinde Tebriz halkının kıyamının yıldırımı dolayısıyla video konferans yöntemiyle Doğu Azerbaycan yöretinde halka hitaben yaptığı konuşmada İran'da Bercam adı ile anılan kapsamlı ortak eylem planı Koev nükleer anlaşmasına da temas ederek önemli açıklamalarda bulundu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle dedi. Bu anlaşmanın hakkında çok konuştuk ve İslami nizamın tutumunu anlattık. Anlaşma hakkında birçok söz söylendi. Bazı vaatler gündeme geldi. Biz bu sözleri çok duyduk. Söz ve vaat yeter. Şimdi sadece amel vakti. Karşı taraf amel ederse biz de amel ederiz. Ayetullah Hamine, İran İslam Cumhuriyeti önceki kez olduğu gibi artık sözle ve vaatle ikna olmayacağını vurguladı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'nin bu önemli açıklamaları üzerine biz de bu konuyu ele almaya ve İran'ın neden Bercam Anlaşması'nda verilen sözlerin yerine getirilmesi hakkında karşı tarafa güvenmediğini gözden geçirmeye karar verdik. Birlikte dinleyelim.
Bercam nükleer anlaşması konusunda temel bir soru ortada duruyor. Temmuz 2015'te imzalanan bu anlaşmanın kaderi hangi noktada? İran İslam Cumhuriyeti 5+1 adı ile anılan 6 ülkeyle uzun yıllar süren meselesini müzakere etti ve sonunda bir anlaşma sağlandı. Anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylandı. Bu anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin anlaşmayı onayladığı 2231 sayılı kararnamesi çerçevesinde taraflar için yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükleri belirledi. Ancak Amerika eski başkanı Donald Trump, ta seçim kampanyaları sırasında Bercam Anlaşması'nı kötü bir anlaşma niteleyerek 8 Mayıs 2018'de çok yönlü olan bu anlaşmadan çekilme fermanını imzaladı.
Avrupalı taraflar Trump'ın bu kararına karşı çıkarak anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceklerini ve İran'ın anlaşmada belirlenen menfaatlerine sözde güvence altına alacaklarını söyledi. Ancak Trump'ın kararı üzerinden bir yıl geçmesi ve İran İslam Cumhuriyeti stratejik sabır sergilemesine karşın Avrupalı taraflar yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gibi yer yer Amerika'ya eşlik etmeyi bile başladı. Oysa Trump'ın İran'a yeniden dayattığı ve yenilerine de eklediği yaptırımların illegal olduğunu çok iyi bilmekteydiler.
Bugün nükleer bilim ve teknoloji İran milletinin tümüne aittir ve geliştirilen bir bilim ve teknoloji olarak İran'da kurumsal hale gelmiştir. Mercan nükleer anlaşması da hiçbir zaman İran'ın bu bilimi ve teknolojiyi yerli hale getirme yolunda önleyici bir etken olarak asla kabul edilmedi. İran bu anlaşmayı imzalamakla aslında güven ortamı oluşturmak ve iki tarafın karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ek protokolü belli bir süre için gönüllü uygulamayı ve ek protokolde belirlenen kısıtlamaları kabul etti. Dolayısıyla anlaşmadaki yükümlülükleri kabul etmek, bu yükümlülükleri daimi olarak ve tek taraflı uygulama anlamına gelmediği açıkça ortadadır. Nitekim İran kamuoyu da anlaşmanın şimdiki şekli ve uygulamasına şiddetle karşı çıkmaktadır.
Bu yüzden de İslami Şura Meclisi milletvekillere İran milletinin Bercam Anlaşması çerçevesinde meşru haklarını ve taleplerini karşılamak üzere stratejik bir eylem planını onayladı. Şimdi de artık yaptırımları kaldırmak üzere onaylanan söz konusu stratejik eylem planı uygulanması zorunlu olan bir yasaya dönüştü. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Bercam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini ancak karşı taraf güven ortamı oluşturdu ve anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi takdirde uyacaktır.
İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasaya göre İran Atom Enerjisi Kurumu da barışçıl amaçlar uğruna kullanmak üzere uranyumu %20 seviyesine zenginleştirmek ve ülkenin ihtiyacı olan bu ürünü her yıl en az 120 kilogram üretmekle görevlendirildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ayrıca gerektiği takdirde hiç geciktirmeksizin yine barışçıl amaçlı faaliyetler için uranyumu %20'nin üzerinde de zenginleştirmekle görevlendirildi.
İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı bu yasanın diğer maddelerinin uygulanması doğrultusunda İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabad'ı geçen pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin 23 Şubat 2021 tarihinden itibaren ek protokolü görünlü olarak uygulamayı durduracağını açıkladığı mektubu Uluslararası Atom Enerjisi Koruma Genel Müdürü Rafael Grossi'ye teslim etti.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki daimi temsilcisi Garibabadi mektupta şu ifadeleri kullandı. İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde gönüllü olarak uygulamaları durdurma kararı, İslami Şura Meclisi'nin yaptırımları kaldırma ve İran milletinin çıkarlarını koruma stratejik eylem planı adlı yasayı uygulama ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Bercam Nükleer Anlaşması'nın 26 ve 36. maddelerinde belirtilen hakları doğrultusunda ve karşı tarafların illegal yaptırımları bertaraf etme yönünde yükümlülüklerini yerine getirmemelerine gösterilen tepkidir.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki daimi temsilcisi Garibabadi şöyle devam etti. Dolayısıyla bu karara göre bundan böyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği sırf NPT çerçevesindeki yükümlülüklerine göre devam edecek ve yaptırımlar pratik olarak ve kabul edilebilir şekilde kaldırıldığı takdirde ve İran'ın yükümlülüklerini yeniden yerine getirmesi için gereken zemin hazırlanıncaya dek aynı şekilde devam edecektir.
Yasaya göre nükleer tesisleri önceden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bildirmek, modern teknolojileri kullanmaya getirilen kısıtlamalar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'da uzun süre denetim yapması, sarı pasta ile ilgili aydınlatıcı uygulamalar, zenginleştirme faaliyetleri ile ilgili aydınlatıcı uygulamalar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin Berçom'la ilgili ulaşım imkanları, belirtilen tarihten sonra askıya alınacak uygulamalardır. İran temsilcisi Garibabadi ayrıca İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasaya göre gönüllü uygulamaların ve yine santrifüj parçalarının imalatı ile ilgili aydınlatıcı uygulamaların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmesi de askıya alınacak konular olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı taraf pratik adım atarsa İran'da pratik adım atacaktır yönündeki vurgusu, Tahran yönetiminin karşılıklı adım atma ilkesine bağlı olduğunu gösteriyor. Zira Berçam Nükleer Anlaşması çok yönlü uluslararası bir anlaşmadır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır. Ancak Amerika bu anlaşmadan çekildi ve Avrupa'da anlaşmayı koruyamadı.
Buna karşın geçenlerde Avrupa Troikası'nda yer alan Almanya, Fransa ve Britanya bir bildiri yayımlayarak anlaşmayı sürekli ihlal etmeleri ve Amerika'nın anlaşmadan illegal bir şekilde çekilmesine işaret etmeksizin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinden kaygı duyduklarını ileri sürdüler. Amerika'nın dayattığı illegal yaptırımları kaldırmak ve bu ülkeyi Berçam Nükleer Anlaşması'na geri dönmesi için hiçbir pratik adım atmayan Avrupa Troikası, bu anlaşmayı İran'ın savunma ve füze gücüyle karıştırmakla nükleer anlaşma ile hiçbir ilgisi olmayan başka hedeflerin peşinde oldukları anlaşılıyor. Oysa bu gibi konuları ileri sürmek, Berçam Anlaşması'nı ihlal etmelerine gerekçe uydurmaya çalışmaktır ve Amerika ve Avrupa'nın Berçam için müzakere bahanesiyle İran'dan yeni tavizler koparmaya çalıştıklarını gösteriyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin her iki konuda tutumu gayet net ve kesindir. İran ne Berçam hakkında ne de güvenliğini ilgilendiren konuda hiç kimseyle müzakere etmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani geçen çarşamba günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bir kez daha Berçam Nükleer Anlaşması'na başka konuları karıştırmanın mümkün olmadığını belirterek bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve İran ile dünyanın 6 büyük devleti arasında uzun süren çabaların ve müzakerelerin sonucu olan bir belge olduğunu, anlaşmanın belli çerçevesinde de olduğunu ve asla değiştirilemeyeceğini vurguladı. Rouhani, Berçam Anlaşması'nın yaptırımların dayattığı ve karşı tarafların da yükümlülüklerine yerine getirmediği şartların altında devam etmesi meşru ve makbul olmayacağını, anlaşmayı korumanın da tek yolu Amerika'nın insanlık dışı illegal yaptırımlarını kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesinden ibaret olduğunu kaydetti.
Dolayısıyla eğer Amerika ve Avrupa Berçam Anlaşması'nı ihya etmek ve korumak istiyorsa, bunun yolu iyi niyetlerini ispat etmeleri ve anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeleridir. Ancak ne var ki Amerika'nın yeni yönetimi hala bu anlaşmayı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesini Trump döneminde uygulandığı gibi ihlal etmeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden bu anlaşmayı korumak istiyorsa 20 Ocak 2017'deki yükümlülüklerine geri dönmesi gerekir.
Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nin Berjam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini adım adım askıya alması, Amerika'nın mantıksız davranışları ve ayrıca Avrupalı tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmekte de pasif ve isteksiz davranmalarına gösterilen tepkidir. İran yaptırımların derhal kaldırılmasını ve gasp edilen haklarının iade edilmesini istiyor ki bu da Amerika ve Avrupa'nın görevidir. İran'ın Berjam Anlaşması'na karşı stratejisi gayet net ve açıktır. Amerika'nın kağıt üzerinde değil, pratikte tüm yaptırımları kaldırması İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmesiyle karşılık bulacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti açısından önemli olan adım, yaptırımların etkisinin bertaraf edilmesi olduğundan yaptırımları kaldırmak kağıt üzerinde atılacak bir imzaya bağlıdır. Ancak yaptırımların tesirinin bertaraf edilmesi sahada olur. Yaptırımları kaldırmaktan maksat evvela Berjam'da öngörülen tüm yaptırımları, ikincisi Amerika'nın bu anlaşmadan çekildikten sonra dayattığı yaptırımlar ve üçüncüsü de hukuk numaraları ile adı değiştirilen yaptırımlardır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin vurguladığı üzere şimdi sadece amel vakti. Karşı taraf amel ederse biz de amel ederiz. Amerika yaptırımları kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırırsa ve bu durum İran tarafından doğruluğu onaylanırsa, o zaman biz de Berjam'daki yükümlülüklerimizi geri döneriz. İran İslam Cumhuriyeti önceki kez olduğu gibi artık sözle ve vaatle ikna olmayacaktır.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin nükleer anlaşmaya karşı olan bakışı hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İranlı firmaların Ermenistan'da fuar açması,
Gürcistan Başbakanı Kaharyan'ın istifa etmesi,
Kırgızistan'da sınır anlaşmazlığı ile ilgili görüşmeler
ve Tacikistan'da mali fesatla mücadele sürecinde yeni gelişmeler
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Güney Kafkasya bölgesinde en önemli gelişme İranlı bilim temelli firmaların Ermenistan'da bir fuar açmasıydı. İran İslam Cumhuriyeti ve Ermənistanın ikili iqtisadi və ticari ilişkilərini geliştirmə çabaları və İranlı firmaların ürünlərini komşu ülkelərə ihraç etmə sürecinin devamında geçen hafta İranlı bilim təməlli firmalar Ermənistana ihracat çərçivəsində hərəkətə geçdi. Bu doğrultuda geçen hafta 17 Şubat çarşamba günü İranlı bilim təməlli firmaların ürünlərini sergilədiyi fuar Ermənistanda açılış yaptı.
Geçen hafta İran'dan 40 kadar firmadan oluşan ticari heyet Ermenistan'a giderek 3 gün sürecek fuara katıldı. İranlı firmalar bir yandan bilim ve teknoloji üretme alanında faaliyet yürütürken, öbür yandan bilimsel ve teknolojik ürünlerini başka ülkelerde pazarlamaya çalışıyor. Aslında İranlı bilim temelli firmalar ürün üretmiyor ve genelde üretim için gerekli olan özel makineleri veya cihazları da bulunmuyor. Bu firmalar genellikle eğitimli uzman kadroları ve sahip oldukları deneyimleriyle firmaların gelir kaynağı oluşturan bilgi üretiyor.
Bu bağlamda İran'ın bilim temelli ekonomi kültürünü ve yaratıcı sanayilerini geliştirme merkezi sekreteri Perviz Keremi şöyle diyor. Ermənistan piyasaları bilim təməlli və yaratıcı firmaları benimsəməkdə yüksək kapasitəsi bulunuyor. Nitekim bu komşu ülkə ilə ticari ilişkilər, ikili ilişkilərin gelişməsinə də katkı sağlayacağı anlaşılıyor. Avrasiya bölgəsində piyasaların yüksək kapasitəsinə temas edən Kerəmi şölə devam ediyor. Avrasiya İqtisadi Birliği AİB, başta bilim təməlli firmaların ürünləri olmaq üzərə İranın çeşitli ürünləri için önəmli bir piyasa sayılmaqdadır. Şimdiki dönemde isə İran ve Ermənistan arasındaki siyasi, iqtisadi ve kültürel ilişkiler Avrasiya bölgesinin giriş kapısı olan Ermənistana ihracatın artırılması bağlamında çok iyi bir fırsattır.
Gözlemciler soğuk savaş sona erdikten sonra dünyanın çeşitli bölgelerinden bölgesel yapılanmalara eğilimde artış kaydedildiğini belirtiyor. Bu arada Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri dünyanın jeostratejik açıdan önemli bölgeleridir ve her daim büyük güçlerin ilgi odağında olmuştur. Hal böyleyken İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya İktisadi İşbirliği gibi 800 milyar dolar ihracat ve ithalat kapasitesi olan bir birlikle işbirliği, İran ile başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerle iktisadi teamüllerinin gelişmesinin habercisidir. Bu durum özellikle düşmanlar İran'ı münzevi etmeye ve Tahran'ın başka ülkelerle ticari ve iktisadi ilişkilerini kesmeye çalıştığı bir sırada büyük önem arz ediyor.
Geçen hafta Gürcistan Başbakanı Georgi Gaharya muhalefet parti lideri hakkında çıkarılan tutuklama kararına gösterdiği tepkide görevinden istifa etti. Gürcü Başbakan Gaharya başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında partisiyle ana muhalefet partisi Milli Birlik Hareketi lideri Mika Melya hakkında çıkarılan tutuklama kararı konusunda anlaşmazlık yaşadığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gaharya Eylül 2019'dan bu yana Gürcistan Başbakanı olarak görev yapmıştı. Gaharya bir bildiri yayımlayarak istifa etmekle ülkede siyasi gerginliği hafifletmeyi amaçladığını belirtti. Gaharya ayrıca ülkesinde izlenen tek eksenli politikayı, Gürcistan'ın geleceği ve İktisadi kalkınmasına yönelik ciddi tehdit niteledi.
Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde iktidar Gürcistan Rüyası Parti'nin lehine hile yapıldığı yönünde itirazların başlamasından sonra bu ülkede siyasi gerilim iyice tırmanmaya başladı. Gürcistan Milli Meclisi'ne seçilen ve Tiflis yönetiminin muhalifi olan bazı milletvekilleri 10. dönem genel seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek parlamento oturumlarına katılmayı reddetti ve seçimlerin yeniden ve şeffaf bir şekilde yapılmasını istedi.
Gürcistan'da muhalefet parti lideri Nika Malia hakkında çıkarılan tutuklama kararı 20 Haziran 2019'da düzenlenen protesto eylemiyle ilgili olduğu açıklandı. O tarihte Gürcistan halkından binlerce kişi ve muhalefet partileri Gürcistan'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi'nin oturumu etrafında başlayan polemiklere itiraz etmek üzere protesto eylemi düzenlendi. Söz konusu oturum Gürcistan ve Rusya'da geniş yankı uyandırdı.
Oturumda Rusya Duma Meclisi milletvekillerinden Sergey Gavrilov, Parlamenter Asamble'nin başkanlığını üstlenecek Gürcistan Milli Meclisi başkanlığı koltuğuna oturdu ve konuşma yapmaya başladı. Bu durum Tiflis yönetiminin muhalefet partilerinin itirazı ile karşılaştı. Duruma itiraz eden bazı siyasi aktivistler Gavrilov'un konuşmasını engelledi. Gavrilov bu gelişmenin üzerine Gürcistan Milli Meclisi'ni terk etmek zorunda kaldı. Muhalifler Rus milletvekilinin hareketini ülkelerine hakaret niteledi. Bu sürecin devamında Tiflis ve Moskova yönetimi arasında bir dizi gerginlik yaşandı. Ancak en son Rusya lideri Vladimir Putin Gürcistan'ı affetti.
Geçen hafta Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Medetbek Satiyev ve bazı Kırgız yetkililer Batkent ve Celalabad bölgelerinde yaşayan halkın temsilcileriyle sınır anlaşmazlığını ve sınır bölgesinde yaşayanların sorunlarını görüştü. Konu hakkında bir açıklama yapan Satiyev, Kırgızistan ile Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile sınır anlaşmazlığını yöre halkı ile görüşmelerinde ele aldıklarını belirtti. Kırgızistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Rizgeldi Musayev de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Saad Chaparov sınır sorunlarını çözümüne öncelik verdiğini kaydetti.
Aslında Bişkek yetkililerinin Kırgızistan'da sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarına vaatleri birçok uzmana göre bu ülkenin komşular ile sınır anlaşmazlıkları Cebbarov'un Cumhurbaşkanlık döneminde çözüme kavuşmasını imkansız gördükleri bir sırada gündeme geliyor. Örneğin Orta Asya meselelerinin Tacik uzmanı Hürremov şöyle diyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sedir Cebbarov'un ülkesinde fesat ve rüşvet sorununun köklerini kurutmaya yönelik programlarının uygulanması ve yetkililerin ailevi ilişkilerine son vermesi ve ülkesini iktisadi krizden çıkarması zaman alacak konular olduğundan bu şartlarda Tacikistan ile sınır anlaşmazlıklarını çözümlemek Cebbarov için asla kolay olmayacaktır.
Geçenlerde Kırgızistan'ın sınır bölgesinde yaşayan bazı Kırgız halkı Bişkek'te Başbakanlık binasının önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Chaparov'dan Kırgızistan ve Tacikistan'da sınır bölgelerinde yaşayanların sorunlarını çözmesini istedi. Kırgız protestocular yetkililere sınır bölgelerini ziyaret etmelerini ve sorunları ile yakından tanışmalarını takip ettiler. Kırgız protestocular komşu ülkelerin toprak bağlamında yayılmacı politikaları izlediklerini ve bu da onların zararını olduğunu belirtiyor.
Geçen hafta Tacikistan'da Mali Fesatla Mücadele Kurumu yetkilileri bu ülkede 2020 yılında en fesat devlet kurumunu açıkladılar. Duşanbe yetkilileri 2020 yılında ülkenin bankacılık sistemi, Maarif ve Bilim Bakanlığı ve sağlık sektöründe en çok mali fesat durumunu kaydettiğini belirttiler. Konuyla ilgili raporda geçen sene Tacikistan'da 2000 rüşvet ve mali yolsuzluk vakası kaydedildi. Bu sayıdan 177 kadarı devlet memurları, 168'i bankalar ve 136'sı da bir tek Maarif ve Bilim Bakanlığı'nda yaşanan mali fesat ve rüşvet vakası olduğu belirtildi.
Tacikistan'da geçen sene rüşvet yüzünden uğranan mali zarar 348.800.000 samani olarak açıklandı. Duşanbe yönetiminin yayımladığı son raporunda dikkat çeken nokta ise raporda sadece devlet kurumlarının adının açıklanması fakat mali yolsuzluk yapan veya rüşvet alan kişilerin adlarının açıklanmamasıdır. Kuşkusuz bu kişiler şimdiki görevlerinden alınarak başka kurumların başına geçebilir ve bu ülkede rüşvet ve mali yolsuzluğunu sürdürebilir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sona geldik.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.